Kitabın adı Ölümüne Sadakat. Yazarı Nora Roberts. 13. Ayrım. 7. Bölüm. Peabody'nin dairesinde Zeke evi temizleyip link bağlantısını onardı ve mutfak linkinde Clarissa Branson'la yaptığı görüşmeyi tekrar dinledi. Konuşmayı ilk defa geriye sardığında kendi kendine ne zaman işe gideceğini bildireceğine ve adrese dair detayları netleştirdiğini söyledi. İkinci defa dinlediğinde talimatta önemli bir şeyi kaçırdığına ikna etti kendini. Üçüncü seferde Zeke, kadının yumuşak sesinin üzerinde yarattığı etkiyle sabit bir biçimde ekrana bakarken elektronik cihazı tamamen unutmuş gibiydi. "Senin ihtiyacın olabilecek aletler anlamında her şeye sahip olduğumuza eminim." Konuşurken Zeke'in kalbinin biraz daha hızlı çarpmasına neden olacak şekilde Clarissa tebessüm etti. "Yine de istediğin herhangi başka bir şey olursa sorman yeterli." Zeke, istediğinin sadece Clarissa olmasına utandı. Buna teslim olmadan ve iletiyi yeniden dinlemeden önce bağlantıyı kesmek üzere komut verdi. Başka bir adamın karısında gözü olmasındaki onursuzluğu ve aptallığı düşününce yanaklarına ateş bastı. Kadının onu bir iş yapması için tuttuğunu hatırlattı kendine. Aralarındaki her şey bundan ibaretti. Olabilecek her şeydi. O kendisine en az ay kadar uzakta evli bir kadındı ve asla onun içindeki bu özlemi yüreklendirecek herhangi bir davranışta bulunmamıştı. Zeke, suçluluk duygusunun kendisine kattığı enerjiyle elektronik cihazı tamir etti. "Bana anlatabileceğin başka şeyler var mı?" diye sordu Eve. Kendi bürosunda sıkışıp kalmaktansa herkesi bir konferans salonunda bir araya toplamıştım. Peabody çoktan olay yerinin fotoğraflarını düzenleyip verileri pano üstüne yerleştirmişti. Şu anda pano çok ince görünüyordu. Anne, oto aşçıdan aldığı bayat koyu kahveyi yudumlarken, "Arlington ismi bomba ve patlayıcı bölümüne katılmak isteyen herkes için anlamlı," dedi. Muhtemelen hem askeri hem de sivil insanlardan kendi içine üye katmış bir gruptu. Pentagon gibi bir askeri üssün içine sızmak kolay değildir. Dahası o zamanlarda güvenlik önlemleri çok sıkıydı. Bu operasyon çok kurnazcaydı. Araştırma şunu gösteriyor: plaston yüklü üçlü patlayıcılar yer altında 5 bölüme birden yerleştirilmişti. Anne doğruldu. Yürürken huzursuz bir biçimde panoya doğru baktı. Bombaları yer altına yerleştirebilmeleri için en azından teröristlerden birinin orada yüksek bir yetkiye sahip olması gerekir. Ne bir uyarı ne de bağlantı talebi tanımlanmış. Tüm askeri bina saat 11'de kalkmış ve zaman ayarlı patlayıcılarla havaya uçurulmuş. Binlerce insan öldü. Kurbanların hepsini tanımak mümkün değildi. Onlardan geriye fazla bir şey kalmamıştı. Eve, "Apollo hakkında ne biliyoruz?" diye sordu. "Bu bombalamadan dolayı itibar kazandılar. Başkan görevden çekilip yerini onların yeni düzen dedikleri yönetimin seçtikleri yeni liderine bırakmazsa aynı saldırıyı herhangi bir yerde ve zamanda yapabilecekleri hakkında böbürleniyorlardı." James Rowan, Feeney araya girdi. "Hakkında bir dosya var ama fazla bilgi içerdiğini sanmıyorum. Askeri niteliği olup da orduya bağlı olmayan türden değil mi Malloy? Politikaya ve dolarlara karşı tutkulu, eski bir CIA ajanıydı. Onun lider ve Pentagon'daki köstebek olduğuna işaret edildi. Ancak bunun doğruluğu kanıtlanmadan önce biri onu öldürdü." "Bu doğru." "Onun grubun lideri olduğu varsayılıyordu. Arlington olayından sonra video yayınları ve canlı yayın konuşmalarıyla halkın önüne çıktı. Birçok fanatiğin olduğu gibi o da karizmatikti. Yönetime yeni bir katliamdan ziyade bölünmemesi için büyük bir baskı ve panik hakimdi. Derken başına ödül kondu. 5 milyon, ölü ya da diri. Hiçbir soru sorulmayacaktı." "Kim işini bitirdi?" Anne geri dönüp Eve baktı. "Bu dosyalar gizli, bu bölümü yani. Boston'un dışında bir ev olan karargahı kendisiyle birlikte havaya uçuruldu. Vücudu tespit edilebildi, grup dağıldı. Gruptan ayrı muhalifler oluştu, orada burada saldırılar düzenledi. Ama savaşların akışı değişti, en azından burada Birleşik Devletler'de. 2020'lerin sonlarına doğru grubun çekirdek üyeleri olan kişiler ölmüş ya da hapse düşmüştü. Sonraki 10 yıllık sürede diğerleri onların izini sürdü ve onlarla irtibat kurmaya çalıştılar." "Kaç tanesi kaçabildi?" diye merakla sordu Eve. "Adamlar hiçbir zaman onun sağ kolunu bulamadılar. Bu adamın adı William Hanson'dı." O, Rowan'ın politika çalışmaları esnasında seçim kampanyasının yöneticisiydi. Anne kahvesini bir kenara bırakarak bir eliyle hafifçe bulanan midesini ovdu. Onun Apollo'daki en üst düzeydeki adam olduğu düşünülüyordu. Bu hiç ispatlanamadı. Rowan'ın havaya uçurulduğu aynı günde ortadan kayboldu. Kimilerine göre bomba patladığında o da içerideydi, ancak bu iyimser bir düşünce. Peki onların sığınaklarına, karargahlarına ve cephaneliklerine ne oldu? Bulunduğu yok edildi ve el konuldu. Her şeylerinin bulunduğu varsayıldı. Yine de bana sorarsan bu iyimser bir tahmin. Birçok veri büyük bir gizlilikle saklandı. Söylentiye göre içeri alınan pek çok insan mahkemeye çıkarılmadan öldürüldü ve işkence edildi. Aile bireyleri kanunsuzca hapsedildi veya idam edildi. Anne yeniden oturdu. Bu doğru olabilir. Başka türlüsü iyi olmazdı. Eve doğruldu, panodaki fotoğrafları inceledi. Senin düşüncene göre bu iş Arlington'da olanlarla ilintili, öyle mi? Kanıtları daha yakından incelemek istiyorum. Mevcut verileri Arlington'a çekmeye çalışacağım ama zaten öyle gibi ilerliyor. Derin bir nefes verdi. Grupların ikisi de mitolojik isimlere sahip. Aynı politik palavralar atılıyor ve patlayıcılar için kullanılan madde de aynı. Yine de farklılıklar mevcut. Askeri bir hedef yoktu. Uyarı yapılmıştı ve hiçbir ölüm de meydana gelmedi. Henüz, diye mırıldandı Eve. Bu konuyla ilgili ulaşacağınız herhangi bir bilgiyi hemen bana aktarın, olur mu? Peabody, tamirci kent savaşları sırasında ordudaydı. Adamın hizmet kayıtlarını daha yakından incelemeye alalım. Finney, onun ofis ünitesindeki her çeşit bilgiye ihtiyacımız var. Üstünde çalışıyorum, diyerek ayağa kalktı Finney. İzninle McNabb'i hizmet kayıtları ile ilgili konuda görevlendireceğim. O herhangi bir şifreyi daha süratle çözecektir. Peabody ağzını açtı, sonra Eve'den gelen bir uyarı bakışıyla yeniden kapadı. Söyle ona, bilgiye ulaştığında derhal bana iletsin. Hadi Peabody, gidelim, Ratso'yu bulmak istiyorum. Garaja doğru ilerlerken, askeri verilere ben ulaşabilirim, diyerek yakındı Peabody. Sadece kanallar arasında geçmekle ilgili. McNabb kanallarda daha hızlı araştırma yapabilir. Peabody, o bir gösterişçi, diye söylendi. Bu sözleri nedeniyle Eve'in gözleri ona doğru kaydı. İşini hızlı yaptığı sürece gösterişe razıyım. Beraber çalıştığın herkesi sevmek zorunda değilsin Peabody. İyi fikir. Kahretsin, şuna bir göz atar mısın? Eve hasar görüp tahrip olan arabasını incelemek için durdu. Şakacı birisi aracın çatlamış arka camının üzerine, "Bana merhamet et." Hemen son merhayatıma yazılı bir not iliştirmişti. Bu Baxter'ın sevimsiz espri anlayışıdır. Eve notu yırtıp attı. Eğer bu piçi tamire gönderecek olursam adamlar onu berbat ederler. Arabanın arka tarafına geçti. Ayrıca bunun için bir ay harcarlar. Onu geri aldığımda da hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. En azından camlarını değiştirmek zorundasın, dedi Peabody ve gözlerini kısarak kendi tarafındaki çatlamış cama bakmaya çalıştı. Evet. Eve kırık bir parçayı çekti. Araba titrediğinde geri çekildi. Yukarı doğru baktığında çatıdaki delikten gökyüzünü gördü. Isı ayarlarının hala çalışıyor olmasını dileyelim. Yenileme yerine bir teklif getirebilirim. Zeke'den buna bir göz atmasını isteyebilirim. Onun bir marangoz olduğunu sanıyordum. O her şeyde başarılıdır. Zeke iç kısmını onarır, sen de sadece camlarını değiştirir ve çatıyı yamalatırsın. Hızlanma kontrollerinin içinde bir şey kötüye gidişi haber verircesine titremeye başladı. Zeke bunu ne zaman yapabilir? Sen istediğinde hemen yapar. Eve tatlı bir bakış attı. Onun senin evini görmek isteyeceğine eminim. Ona bundan bahsetmiştim. Yani nasıl eski ahşap mobilya ve eşyalara sahip olduğunuzdan. Eve koltuğunda kımıldandı. Ben sizin bu akşam bir oyuna ya da başka bir yere gideceğinizi sanıyordum. Biletleri almamasını söylerim. Rourke'un bir planı var mı bilmiyorum. Somerset'e sorup öğrenirim. Kahretsin, tamam, olur. Çok naziksiniz efendim. Mutlu bir halde Peabody kardeşini aramak için link cihazını çıkardı. Ratso'yu Brew'da buldular. Tabağındaki az pişmiş beyne benzeyen şeye bakarak düşünüyordu. Adam Eve içeri girip o bölmede ona doğru yaklaşırken gözlerini kırparak baktı. Bunların yumurta oldukları düşünülürse nasıl oluyor da sarı renkte değiller? gri tavuklardan çıkmış olmalılar. Ya, bundan tatmin olmuş bir tavırla çatalını batırdım. Pekala, durumlar nasıl Dallas? Tamirciyi halleden adamları mı yakaladın? Takip etmek için bazı ipuçları var. Sen ne buldun? O akşam kimse tamirciyi görmemiş. Zaten görülmesini de umma. Çünkü o akşamları dışarı çıkmazdı. Ama Pocky'yi tanır mısın Dallas? Uyuşturucu filan satar, bazen de fahişelik. Pocky ve benim tanıştığımızı sanmıyorum. Pocky iyidir. Çoğunlukla kendini düşünür, anlarsın ya. Adam o akşam sokakta ne yaptığını anlattı. Fazla iş yokmuş çünkü hava seks için deli gibi soğukmuş, anlarsın ya. Ancak o bütün parasını kaybetmiş. Bu yüzden gezinmek için dışarı çıkmış ve tamircinin yerinden aşağıya doğru inen bir kamyonet görmüş. Yeni ve güzel olanlardan birini. İçinden etrafta biraz eğlence arayan birilerinin çıkacağını sanmış ama içerisinde kimseyi görememiş. Ne tür bir kamyonetmiş bu? Ratso tabağındaki yumurtalarıyla oynayarak kurnaz görünmeye çalıştı. Pekala, Pocky'ye senin bir şeyler öğrenmek istediğini söyledim ve eğer bu sağlam bilgiyse bunun için ödeme yapmalısın. Bilgi bana ulaşmadan ödeme yapmam. Bunu da söyledin mi ona? Ratso iç çekti. Evet, sanırım söyledim. O kamyonetin şu göz alıcı Airstream olanlardan biri olduğunu söyledi. Gösterişli ve siyahmış. Saldırıya karşı güvenliği varmış. Ratso biraz gülümseyerek, bunu biliyor çünkü içine girmek için uğraşırken elektriğe maruz kalmış. Çarpıldığından zıplayıp dans etmiş ve o sırada sokağın aşağı tarafında kargaşaya benzer bir şeyler duymuş. Ne tür bir kargaşa? Bilmiyorum. Bir sese benziyormuş. Muhtemelen birinin bağırması ve insanların toplanması gibi. Bu yüzden kamyonetin sahibi onu içeri girmek için uğraşırken görmüş olabilir diye köşeye saklanmış. Fakat iki adamın geldiğini görmüş ve içlerinden birisi omzunun üstünde büyük bir çanta taşıyormuş. Diğeri Pocky'in söylediği kadarıyla silaha benzer bir şey tutuyormuş. Ekranda ve disklerde gördüklerine benziyormuş. Adamlar bu çantayı aracın arkasına fırlatmışlar. Yere çarptığında ağır bir gümbürtü çıkarmış. Sonra adamlar ön tarafa geçip aracı sürüp gitmişler. Ratso biraz daha yumurtalardan yedi ve bardağındaki idrar görünümlü içecekle ağzındakileri ıslattı. Ben de tam burada oturmuş, bunun üstünde düşünüyordum. Senin peşinden gidip bunları sana anlatmalı mıyım diye tereddüt ederken sen geldin işte. İve sırıttı. Belki de çantanın içerisindeki tamirciydi. Belki onu çantanın içine tıktılar. Öldürüp nehre fırlattılar. Muhtemelen. Pocky aracın plakasını almış mı? Yo, Pocky o kadar akıllı değildir, anlarsın ya. Adam elinin yandığını söyledi ve ben etrafta tamirci hakkında sorular sorana kadar da bunun üstünde düşünmemiş. Siyah Airstream bir kamyonet. Evet, saldırıya karşı koruyuculu. Ah, Pocky içerisinin tam donanımlı bir eğlence merkezi de olduğunu anlattı. Belki de içeri girmeyi bu nedenle düşünmüştü. Pocky ara sıra da elektronik eşya satar da sağlam bir vatandaşa benziyor gibi. Öyledir, her şeyle ilgilenir. Pekala, nasıl buldun Dallas? Bu iyi bir bilgi, değil mi? Eve bir 20'lik çıkardı. Eğer bu beni bir yere ulaştırırsa bir 20'lik daha alırsın. Şimdi tamircinin ordu hikayesiyle ilgili ne biliyorsun? 20'lik Ratso'nun kirli ceketinin ceplerinden birinin içinde kayboldu. Hikaye? Onun orduda ne yaptığı ile ilgili. Seninle bu konuda hiç konuşmuş muydu? Fazla değil. İçki içip çok sarhoş olduğu birkaç sefer dışında konuşmadı. Anlattığı kadarıyla savaş sırasında bir sürü hedefi etkisiz hale getirmiş. Ordunun bunları nasıl hedef olarak nitelendirdiğinden bahsetmişti. Çünkü adamların kıçları onlara insan demeye yetmiyormuş. Orduda çok zor zamanlar geçirmiş. Onlara sahip olduğu her lanet şeyini nasıl verdiğini anlatırdı. Ordu istediği her şeyi parayla yaptırabileceğini sanıyormuş. Tamirci onların parasını almış ve adamları aldatmış. Polisleri, CIA'yı ve lanet olası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı da. Ancak bu yalnızca şapşallaştığında söyledikleri, yoksa o hiçbir şey anlatmazdı. Daha önce Apollo veya Cassandra hakkında bir şeyler duydun mu? Ratso bir eliyle burnunun altını kaşıdı. Peki buğdaki masa dansçısı Cassandra diye geçiyor. Kadının karpuz gibi göğüsleri var. Eve başını iki yana salladı. Hayır, bu başka bir şey. Ratso bunu çevrede soruştur ama gerçekten dikkatli biçimde sor. Ve eğer bir şey duyacak olursan beni aramak için tereddüt etme. Hemen ara. Anlaşıldı. Fakat operasyon harcamalarında biraz zayıf durumdayım. Eve ayağa kalktı ve masanın üzerine bir yirmilik daha attı. Sakın paramı boşa harcama diyerek onu uyardı. Peabody, Airstream marka kamyonetleri araştırmaya başlayacağım dedi Peabody. New York ve New Jersey kayıtlarındakilerin tamamını. Kahretsin. Eve aracına doğru koştu. Parmağını sallayarak, şu pisliğe bakar mısın dedi, çukurlaşmış kaportasının üstüne eğilerek. Birisi tarafından çizilen çatık kaşlı parlak kırmızı yüzü işaret ediyordu. Hiç saygı yok. Devletin malına karşı hiç saygı kalmamış. Peabody öksürdü. Gülmemek için çabalıyordu. Bu bir rezalet efendim, kesinlikle. Yüzündeki ifade budalaca bir sırıtma mı polis memuru? Hayır efendim, kesinlikle bir sırıtma değil. Bu bir kaşlarımı çatarak bakma ifadesi. Dürüstçe bir surat asma. Bu alanı dolaşıp sprey kutuları için soruşturma yapmalı mıyım teğmenim? Eve, Peabody'ye göğsünde sıkışan kahkahayı dışarı püskürtmesi için yeterince süre tanıyarak "Kıçımı öp" dedi ve kapıyı çarparak arabaya girdi. Peabody, "Emredersiniz." diye mırıldandı. Uzun bir nefes verip yüzündeki sırıtmadan kurtularak koltukta yerini aldı. "Mesaimizi evimdeki ofisimde tamamlayacağız. Eğer arabayı garaja park edersen ve polis karakolundakiler de üstüne bir çentik atarsa çok sinirleneceğim." "Bana uyar. Sizde yemekler çok daha iyi." Ayrıca McNabb'in etrafta gezinip ona yılışma şansı da yoktu. "Lisbeth Cook'un adresine ulaşabildin mi? Eve gitmeden önce ona uğrayabilir miyiz bakalım?" "Evet efendim, sanırım yolumuzun üstünde." Peabody adresi arattı. "Tam olarak Madison'da 83 numara. Arayıp görüşme ayarlamalı mıyım?" "Hayır, onu şaşırtalım." Öyle yaptıkları aşikardı. Ama Lisbeth beklenmedik şeyleri umursamazdı. O kapıyı açtığında, "Avukatım olmadan sizinle konuşmak zorunda değilim," dedi. "Arayın onu," diye teklif etti Eve. "Elbette gizleyecek bir şeyiniz varsa." "Saklayacak hiçbir şeyim yok. Ben size ifademi vermiştim. Karşı tarafın avukatıyla ofisinde görüştüm. Savunmamı yaptım ve hepsi bu. Böyle açık ve düzgünse benimle konuşmak sizi rahatsız etmemeli. Tabii eğer anlattığınız her şey yalan değilse." Lisbeth'in gözleri alev gibi parladı. Çenesi gerildi. Eve'in saldırdığı nokta onun gururuydu. "Ben yalan söylemem. Kendim ve bağlı olduğum insanlar adına dürüstlük için direnirim. Dürüstlük, sadakat ve saygı. Yoksa onları öldürürsün. Bunun sonuçlarını görmüştük." Lisbeth'in gözleri kısıldı, sonra yeniden soğuk ve temkinli haline döndü. "Ne istiyorsunuz?" "Dava dosyamı düzenleyebilmek için yalnızca birkaç soru." Eve başını eğdi. "Saydıkların arasında düzen kelimesi yok mu?" Lisbeth geriye çekildi. "Sizi uyarıyorum. Çizgiyi aştığınız dakikada avukatımı çağırırım. Sizi taciz etmekle itham ederim. Bunu not al Peabody. Bayan Cook'u taciz etmek yok." "Alındı teğmenim." "Senden hoşlanmıyorum." "Aa, şimdi de sen benim duygularımı incittin." Eve oturma alanını inceledi. Tam bir düzen ve kusursuz bir zevk hakimdi. Kabul etmeliydi ki kadının bir tarzı vardı. Hatta bunu takdir edebilirdi. İkiz çizgili kanepelerin üzerinde koyu yeşil ve mavi renkte şeritler vardı. Göz alıcı oldukları kadar rahat da görünüyorlardı. Sisli cam masa ve canlı renkteki deniz manzaralı tablolar bir ihtimam içindeydi. Rourke'un takdir edeceğini bildiği solgun deri ciltleriyle bir sandık dolusu kitap duruyordu ve açık olan perdelerden muntazam yapısıyla şehrin manzarası görünüyordu. "Hoş bir yer." Eve dönüp gündelik bej renkli pantolon ve tuniği içinde kendine bakan kadını inceledi. "Benim dekorasyonla ilgili yeteneklerimi tartışmak için burada olduğunuzu sanmıyorum." "Biblolarını toparlamana Clarence mı yardım etti?" "Hayır, CJ'in zevki gülünç ve pejmurde şeylerin birbirini tamamlamasıyla oluşurdu." Eve, davet beklemeksizin kanepenin üstüne kurulup bacaklarını uzattı. Sizin pek ortak yanınız yok gibi görünüyor. Aksine, biz fazlasıyla aynı şeylerden hoşlanırdık ve ben onun sıcak, cömert ve dürüst bir kalbi olduğuna inanmıştım. Ancak yanılmışım. Oysa birkaç yüz milyon bana oldukça cömertmiş gibi görünüyor. Lisbeth geriye döndü, minik gömme buzdolabından bir şişe su aldı. Ben paradan söz etmiyorum dedi, suyu kesme bir bardağa boşaltırken. İnsan ruhunu kastetmiştim. Ne var ki hakkını vermeliyim. CJ para konusunda da çok cömertti. Onunla yatman için de sana para veriyor muydu? Lisbeth bardağını sertçe bırakırken cam şişeye çarptı. Kesinlikle para vermiyordu. Finansal düzenlemeler aramızda ayrı bir konuydu. Bu ikimizin de rahat olmasını sağlıyordu. Lisbeth, adamı yılda 1 milyon dolara tutmuşsun. Ben onu hiçbir şey için tutmadım. Bir anlaşmamız vardı ve anlaşmanın bir bölümü finansal ödemeleri içeriyordu. Bu tür anlaşmalar bir tarafın diğerine göre hatırı sayılır ölçüde mali avantaja sahip olduğu ilişkilerde sıkça yapılır. Artık o öldüğüne göre senin hatırı sayılır biçimde finansal üstünlüğün oldu. Bana söylenilene göre öyleymiş. Tekrar bardağını kaldırdı. Omzunun üzerinden Evie'yi izledi. Onun vasiyetnamesinde yer alan koşullardan haberim yoktu. Buna inanmak zor. Sizin çok yakın bir ilişkiniz vardı. Senin de itiraf ettiğin gibi düzenli finansal ödemeleri içeren uzun süreli ve içli dışlı bir ilişkiydi bu. Ve siz o öldüğü takdirde neler olabileceğini hiç tartışmadınız, hiç sorgulamadınız, öyle mi? O güçlü ve sağlıklı bir adamdı. Sakince omuz silkmeye çabaladı ama bu bir titremeye dönüştü. Onun ölümü üzerinde durduğumuz bir konu değildi. Her zaman benim güvenceye alınacağımı söylerdi. Ona güvenmiştim. Bardağını bırakırken gözlerinde öfke belirdi. Ona güvenmiştim. Ona inanmıştım ve o beni en aşağılayıcı, en berbat şekilde aldattı. Eğer bana gelip anlaşmamızı sona erdirmek istediğini söyleseydi, bu kadar mutsuz olmazdım. Kızardım ama yine de kabullenirdim bunu. Sadece bu kadar mı? Eve kaşını kaldırıp sormuştu. Hiç ödeme olmayacak. Hayal gibi geziler ve pahalı hediyelerden de mahrum olacaksın ve artık patronu da soyamayacaksın. Bunu söylemeye nasıl cüret edersin? Bu kadar kaba kelimeler kullanabilecek kadar alçalmaya nasıl cesaret edebiliyorsun? Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Benimle CJ arasında geçenlere dair hiçbir şey bilmiyorsun. Nefesi güçlükle çıkmaya başladı, yumruklarını sıktı. Tek görebildiğin yüzeydeki, çünkü derinde olanı görme kabiliyetine sahip değilsin. Ve sen de Rourke'u soyuyorsun. Onunla evlenip dolaylı yoldan her şeyi sağlıyorsun. Yılda kaç milyon cebine giriyor Teğmen? Eve zorlukla koltuktaki yerini korudu. Hiddet Lisbeth'in yüzünü çirkin bir renge bürümüştü. Gözleri ateşten yeşil bir cama dönüşmüştü. İlk kez olarak bir adamın kalbine bir matkabı saplayacak kudrete sahip görünüyordu. Ama ben onu öldürmedim dedi Eve soğukkanlılıkla. Senin de bahsettiğin gibi Lisbeth, sen neden CJ ile evlenerek hileli yolla sağlamadın bunları? Bunu ben istemedim dedi Lisbeth gözleri kıvılcım saçarak. Ben evliliklere inanmam. Üzerinde anlaşamadığımız bir konuydu bu. Yine de o benim duygularıma saygı duyuyordu. Saygı göstermeli de. Kadın yumrukları sıkılı bir halde Eve doğru 3 uzun adım attı ama Peabody'nin bir hareketiyle durdu. Lisbeth titriyor gibiydi. Parmak eklemleri bembeyazdı. Dudakları yavaşça rahatladığını belirtircesine hırıltıyla kıvrıldı ve yanaklarındaki o hiddetli renk solmaya başladı. ''Bunlar senin içindeki dürtülerden bazıları Lisbeth'' dedi Eve ılımlı bir ifadeyle. ''Evet, anlaşmamın bir parçası olarak öfke kontrol terapisine dahil olacağım. Toplantılara önümüzdeki hafta başlayacağım. Bazen geç olması hiç olmamasından daha iyidir.'' CJ'in seni aldattığını öğrendiğinde deliye döndüğünü iddia etmiştin. Ancak şimdiye dek onun hayatında başka bir kadın olduğunu bilen kimse çıkmadı. CJ'in asistanı senden başka kimse olmadığına dair yemin etti. O yanılıyor. CJ beni aldattığı gibi onu da kandırmış. Ya da yalan söylüyor. dedi Lisbeth omuzlarını silkerek. Chris, CJ için elini bile kesebilirdi. Bu yüzden onun için yalan söylemek önemli değil. Neden yalan söylesin ki? Eğer senin de söylediğin gibi tüm yapması gereken gelip sana anlaşmanızı sona erdirdiğini söylemekse neden aldatmış olsun ki? Bilmiyorum. Telaşlı bir halde eliyle saçının kusursuz şeklini bozarak geriye doğru itti. Bilmiyorum diye tekrarladı. Ne de olsa o da diğer erkekler gibiydi. Belki de aldatmayı heyecan verici bulmuştu. Erkeklerden pek hoşlanmıyorsun, öyle mi? Tam olarak hayır. Pekala, diğer kadının varlığından nasıl haberdar oldun? Kim bu kadın? Nerede? Nasıl oluyor da kimse onu tanımıyor? Birisi tanıyor, diye düz bir biçimde açıkladı Lisbeth. Birisi bana onların beraber çekilmiş fotoğraflarını ve konuşmalarının diskini gönderdi. Benim hakkımda yaptıkları sohbetleri. Bana gülüyorlardı. Tanrım, onu tekrar tekrar öldürebilirim. Lisbeth hızla döndü. Birden hızla bir dolabı açıp büyük bir posta torbası çıkardı. İşte burada. Bunlar kopyaları. Asıllarını dava avukatına verdik. Ona bir bakın. Elleri kadının üzerinde. Eve içindekileri çıkarıp baktı ve kaşları çatıldı. Bunlar iyi çekimlerdi. Resimlerdeki adam çok açık bir biçimde Clarence Branson'dı. Bir tanesinde adam bir park bankına benzer bir şeyin üstünde, yanında kısa etek giymiş genç bir sarışınla beraber oturuyordu. Elleri kadının bacaklarının üstünde duruyordu. Bir diğerinde onlar tutkuyla öpüşüyorlardı ve adamın eli kadının eteğinin altındaydı. Diğer fotoğraflar bir kulüpte özel bir bölmede çekilmişe benziyordu. Resimler sanki bir video diskinden alınmışçasına dalgalıydı. Eğer yönetim tarafından özel odada video çekimi yapıldığı ortaya çıkarsa, kulüp bu yüzden seks lisansını yitirebilirdi. Ancak dalgalı ya da değil, fotoğraflar net biçimde CJ'yi, sarışın kadınla, çeşitli seks pozisyonlarında gösteriyordu. Bütün bunlar ne zaman sana ulaştı? Tüm bu bilgileri dava avukatının ofisinde aktardım. Bunu bana ver, dedi Eve kısaca. Eve, dava avukatının neden bu lanet eğlencelikleri öncelikli soruşturmacıya iletme zahmetinde bulunmadığını öğrenecekti. İşten eve döndüğümde bunları elektronik posta yuvasında buldum. Açtım ve onları inceledim. Resimlerle yüzleştirmek için doğruca CJ'ye gittim. O inkar etti. Gerçekten orada öylece durdu ve bunu inkar etti. Bana neden bahsettiğimi bilmediğini söyledi. Öfkeden deliye döndüm, gururum kırıldı. Öfkeden gözüm karardı, kendimi kaybettim ve matkabı kaptığım gibi... Lisbeth'in sesi alçaldı. Avukatının talimatlarını hatırlayarak kendini toparladı. Aklımı kaçırmış olmalıyım. Ne düşündüğümü ve ne yaptığımı hatırlamıyorum. Sonra polisi aradım. Bu kadını tanıyor musun? Daha önce onu hiç görmedim. Genç, öyle değil mi? Dudakları titredi. Çok genç ve çok esnek. Eve fotoğrafları ve diski posta torbasına geri koydu. Bunları neden saklıyorsun? Bana birlikte tüm yaşadıklarımızın bir yalan olduğunu hatırlatması için. Lisbeth torbayı geri aldı ve tekrar dolaba yerleştirdi. Ve bana bıraktığı paranın her bir kuruşunun keyfini çıkarmayı anımsatması için. Lisbeth su bardağını yeniden aldı. Sanki şerefe kadeh kaldırırcasına tuttu. Lanet olası her bir kuruşun. Eve arabasına döndü, kapısını çarptı. Kara kara düşünüyordu. Olay tam olarak anlattığı gibi gerçekleşmiş olabilir. Kahretsin. Direksiyona yumruğunu indirdi. Bundan nefret ediyorum. Kadının fotoğrafını araştırabiliriz. Kimliğini belirlemeye çalışırız. Bir şey çıkarabiliriz. Evet, vaktin olduğunda karıştır bakalım. Tabii lanet olası fotoğrafları aldığımızda. Canı sıkkın bir halde Eve freni indirdi. Lisbeth'in vasiyetnameden haberdar olduğunu ya da niyetinin onu öldürmek olduğunu ispat edecek yol kalmadı. Ve onun yukarıdaki tavrını gördükten sonra ben bile hikayesine inanmaya başladım. Kadının senin yüzünü parçalamak için yeltendiğini sandım. Bunu yapmak istedi. Eve içini çekti. Öfke kontrol terapisi, diyerek mırıldandı. Bakalım bundan sonra ne var? 13. ayrımın sonu. Sayfa 149. Devamı 14. ayrımda.